Ayrım 10. Sezen. Teoman Hekimoğlu. Sayfa 143. Salih'in ölümü de hayatınca sessiz olmuş, kaçak kardeşi ansızın ortaya çıkıvermişti. Bir süre ortalıkta görünmüş, Neva'ya destekçi olmuşsa da yine serserilik ağır basmış, sır olmuştu. Neva da aşağıdaki odacığı depo niyetine kiralamış, kocasından kalmış birkaç kuruşu da kira parasına katıp 3 yaşına varmış çocuğuna bir hayat kurabilme gailesine kapılmıştı. Kimsesizliklerini birbirinde gideren ana oğul, babasızlıklarını paylaşıp birbirine benzer kadın ve çocuk yürekleriyle hayatta kalıyorlardı. Esfendiyar Bey'den sonra Salih, Neva'nın hayatından kaybolan ikinci adam olmuş, oğlu için endişelenen kadın, onun babasını doğmadan yitirmiş olmasının endişesini üzerinden atamıyordu. Her an yanında bulunduğu çocuğunu kucağından indirmiyor, hissettirmemek istediği öksüzlük acısını da onun yerine kendisi sırtlanıyordu. 3 yaşında bir yudum cana masallar söylüyor, onu ninnilerle sarıyordu. Gözü çocuğun bakımından ötesini görmüyor, onunla meşgul olduğunda ancak eğlenebiliyordu. Kapısını ısrarla çalan komşular da olmasa burnunun ucunu dışarı uzatmıyordu. Yası kocasının kaybına olduğu kadar belki daha da çok oğlunun yalnızlığınaydı. Oğlunun kaderi de kendisininki gibi babasız kalmak mı olmalıydı? Neva'nın verebileceği hiçbir cevap yoktu ya, kader mahallesinin kadınları sepetlerinde bir cevapla çıka gelmişlerdi bile. Kocasının mezarına atılmış toprak artık kurumuştu. Elde bir sağ bir sübyan vardı. Kadın kısmının başına da bir erkek gerekti. Bunun tek oluru da yeniden biriyle nikahlanmaktı. Başta çok karşı çıkmış, bunu ayıp telakki etmişti Neva. Ne var ki komşu kadınlar haklıydı. Kadın başına daha nereye kadar direnecek, nereye varacaktı? Belki de kim bilirdi ki? Kendisine mahalle kadınlarının bir misafirlikte usulünce takdim ettikleri adam, boyu posu yerinde Yağız gençliğinden izler taşıyan, gün görmüş, kadın bilmiş olduğu anlaşılan, koyu tenli, yaldızlı, ciltli, gür bıyıklı Galata esnafından Enver adlı hoş bir Levent idi. Öyleydi ama Neva, başka bir adama erkek nazarıyla bakabileceğinden emin olamıyordu. İkna ziyaretleri yapıldı, emri vakiler kılındı. Fallar budaklar açıldı da Neva kırkını aşkın gününde yeniden nikahlandı. Ve Neva'nın hikayesinde asıl perde şimdi açılıyordu. Neva Hanım'ın yeni kocası Enver Bey, bok herifin tekiydi. Bok olmadığı zamanlarda ise alçaktı. Bunu anlamak için 3 koca yıl yeterli, bu gerçeği inkar etmek içinse 3 harflik bir bulmaca olan aşk kafiydi. Evet, sevmişti Neva Enver'i. Utancından itiraf etmese de Salih'ten daha çok sevmişti. Ama pislik adamın kadıncağızı ettiği zulüm çoğalarak devam ediyor, tekme tokat sesleri neredeyse her akşam evin duvarlarına ızdırap olup işliyordu. Bir kadın maruz kaldığı şiddeti mazur görebilir, hatta yok sayabilirdi. Kabul edemeyeceği her muameleyi kötü bir rüya, unutulası bir kabus kabul edebilir, hakikat payesini ondan tereddütsüz alabilirdi. Ancak bu sayede şiddet ile başa çıkabilir, yaşadıklarının hiç yaşanmamış olduğuna kendisini ve başkalarını ikna edebilirdi. Olmayana büsbütün inanabilir, aksi ne olsa fikrinde sabit kalabilirdi. Dahası sev edebilirdi kadın, sevdalanabilirdi bunu kendisine yapana. Bir mahkumun zinciri vuran ele tutulması, bir tutsağın kırbacı çarpan bileğe tutulması gibi. Neva Hanım için de durum farklı değildi. Enver kadını öldüresiye dövüyor, sonra özürler, yalvarmalarla af diliyor, 2 gece geçmeden yeniden işkenceye başlıyordu. Hoş, Neva Hanım'a sorsalar bunların hiçbirini kabul etmiyor. Kocasını kibar ve zarif olarak tarif ediyordu. Adının sonuna devamlı taktığı bey sıfatını efendiliğine veriyor, dahası adamın naif olduğunu ileri sürüyordu. Canı çok yanan çok kadın gibi. Günü çoğunlukla komşu gezmelerinde, sohbet kisveli dedikodu toplantılarında tamam ediyor, yaşça genç olan mahalleli kızların bilhassa sevgi ve şükranını kazanıyordu Neva Hanım. Bu buluşmalarda kahveler kavruluyor, çaylar çörekler tadılıyor, evlenme çağındaki kızların falları öyküleniyordu. Hemen her genç kız Neva Hanım'ın anlattıklarını hayranlıkla dinliyor, hatta bazıları alenen onun davranışlarını ve dudaklarını uzata uzata konuşmasını taklit ediyordu. Yaşları az daha fazla olanlar ise ziyadesiyle kadının çilesiyle alakadar oluyor, ancak ne deseler ne sorsalar kendisinden bu mevzuda yüz bulamıyorlardı. Bu ev gezmelerinde Neva Hanım, 8 yaşına gelmiş küçük oğlunu da daima yanında bulunduruyor, asla onsuz dışarıya adım atmıyordu. Ardında diğer kadınlar fısıldaşırken, Enver domuzunun çocuğa bir fenalından korkuyordur deseler de işin doğrusu daha çok kendi yalnız büyümüşlüğünün yarattığı zorlukların oğlu tarafından yaşanmamasıydı. Abartılı, mübalağalı bir ilgi ve koruma ile sahipleniyordu geç gelen evladını. Yine bu toplaşmalardan birinde kızlar hikayeler için ısrarcı olmuş, ille de papatyanı masal diye tutturmuşlardı. Neve hanım, "Aman kızlar, anlattım onu kaç kere, biliyor herkes." diye ayak sürüse de kandırılması en kolay olan genç kızları kandıramamış, hepsi hep bir ağızdan direnmişlerdi. Zaten kadın denilen nesne ancak ve ancak bir aradaysa karşı koyabilir, karşı durabilirdir reddedilisi olana. "Peki madem, ay içimi kurutacaksınız kızlar, dinleyin o halde." diyerek anlatmaya koyulmuş, iri gözlerini kısarak pırıltılarını daha da yoğunlaştırıp hayali bir öpücüğe uzattığı dudaklarıyla ve tabii sarı saçlarını ensesine itileyip konuşmuştu. Günlerden bir gün koskoca kainatın bir noktasında küçük bir tırtıl gözlerini hayata açmış. Tabii içgüdüleriyle hemen beslenmeye başlamış. Ne bulursa yemiş. Bir süre sonra yeterince büyüdüğünde kendine güvenli bir yer bulup bir koza örmeye başlamış. Bu kozanın içinde geçirdiği uzunca bir sürenin sonunda da rengarenk kanatlı bir kelebek olup çıkmış göğün özgürlüğüne. Minik kelebek uçabiliyor olmanın verdiği mutlulukla başlamış kanat çırpmaya. Dağlar tepeler aşmış, ormanın her yerini dolaşmış. Derken bir vadiye gelmiş. Rengi kesmiş çiçeklerin şarkılar söylediği bir vadiye. Etrafına şaşkın şaşkın bakarken vadinin öbür ucunda bir papatya görmüş. Bir anda afallamış. Ne düşüneceğini, ne yapacağını bilememiş. İçinden "Ne muhteşem bir çiçek" diye geçirmiş. Vakit kaybetmeden yüzlerce renkli, hoş kokulu çiçeğin üzerinden geçip doğruca onun yanında almış hayran soluğunu. "Merhaba," demiş papatyaya. "Sizi uzaktan gördüm ve yanınıza gelmek istedim." Nazlı papatya şöyle bir bakmış konuğuna ve "Merhaba," demiş. "Ben de yalnızlıktan sıkılmıştım zaten." Ve konuşmaya başlamışlar. Kelebek ona hayat hikayesini, nerede dünyaya geldiğini, geçtiği ormanı, aştığı tepeleri anlatmış. Papatya da ona kendinden bahsetmiş. Birbirlerinden pek bir hoşlanmışlar. Kelebek bütün zamanını papatya ile geçirmiş. Gece olunca beraberce yıldızları ve ateş böceklerinin danslarını seyretmişler. Gündüz olunca kelebek kanatlarıyla papatyayı güneşin yıkıcı ışınlarından korumuş. Minik kelebek papatyayı çok sevmiş. O kadar çok sevmiş ki bir türlü onun yanından ayrılmamış. Papatyanın da onu sevip sevmediğini merak ediyormuş. Ama cesaret edip de bunu papatyaya soramamış bir türlü. Onu kırmaktan, incitmekten, bu yüzden kaybetmekten korkmuş. Papatya da kelebeği çok sevmiş ama o da bir türlü söyleyememiş sevgisini. Duygularının karşılığının olmayacağından, bu yüzden kelebeği kaybedeceğinden korkmuş. Böylece iki sevgili yan yana ama sevgilerini paylaşmadan sürekli sohbet etmişler. Ah deyip sevda etmişler bir can tutmaz yürekleriyle. Türkü olup sevgi dokumuşlar yaprak yaprak, kanat kanat. Yine de tek söz dememişler birbirlerine. Saatler saatleri kovalamış böylece. Günler geçip de kelebek artık vaktinin kalmadığını, gücünün tükendiğini anlayınca papatyaya dönmüş. "Üzgünüm ama senden ayrılmam gerekecek," demiş. Papatya buna bir anlam verememiş. "Neden?" demiş bir endişe. "Yoksa benim yanımda mutsuz musun?" "Hayır," demiş kelebek. "Bilakis sen benim hayatıma anlam kattın. Fakat biz kelebeklerin ömrü sadece 3 gündür. Ve ben de ömrümü tamamladım. Artık kelebeklerin hiç ölmediği o yere gitmeliyim." Papatya bu duruma çok üzülmüş ama yapacak bir şey yokmuş ne yazık. Kelebek artık hiç canının kalmadığını, daha fazla tutunamayacağını fark ettiğinde son bir gayretle papatyaya dönüp ona kulak vermiş. "Seni seviyorum, seni seviyorum," diye haykırmaktaymış çiçek. Kelebek donuk gözlerini kısmış, dudaklarını aralamış ve bir "Ah!" dökülmüş ağzından son nefesiyle beraber. Ben de seni seviyorum," diyememiş kelebek son soluğuyla. Ardından da papatya gözyaşlarına boğulmuş. Ağlamış, ağlamış da içinden "Keşke onun da beni sevdiğini bilseydim, keşke onun da beni sevdiğini duyabilseydim," diye geçirmiş. Papatya sevdiğinin onu sevip sevmediğini bilmeden geçirdiği günlerin acısına dayanamamış. Bir süre sonra yaprakları önce solmuş, sonra da dökülmeye başlamış. Her düşen yaprakta papatya "Seviyor mu?" diye geçirmiş kalbinden. Diye diye sönmüş gitmiş de bunca olmuş onun da hali pür meali. İşte o günden beri bunu bilen aşıklar sevgililerine soramadıklarını hep papatyalara sormuş. Seviyor mu, sevmiyor mu? Neve hanım her zamanki gibi solunu tutup kendisini dinleyenlerin yüzlerinde dolaştırmıştı bakışlarını. "Ay kız abla, ne güzel anlatıyorsun ya. Ne o? Pek içlendin bakıyorum. Seninki üzüyor mu yoksa seni? Ay aman bırak şu odun herifi. Ne anlar o aşktan sevdadan? Anca tepeme binip böğürsün o. Kız Neva abla kız. Bu papatya masalının devamını da anlatsana ne olur. O da papatya ama devamı değil öbürünün. Anlatayım ama ille de. Yine sesinin dokusu değişmiş, yaptığı işin tesiri önce kendi iliklerine sirayet etmişti Neva Hanım'ın. Bir zamanlar doğu ellerinde küçük bir papatya varmış. Kocaman bir kayanın siperciğinde yaşarmış. Çevresinde ballı babalar, katır tırnakları, utangaç mavi mine çiçekleri açarmış. Her sabah gün doğumunda bütün çiçekler uyanırmış. Sabah aydınlığıyla genişleyen gökyüzünü izlerler, mutluluk türkülerini bir ağızdan söylerlermiş. Hepsi birbiriyle dost, hepsi arkadaşmış. Günler haftalara düğümlenmiş de epey bir zaman geçmiş. Yine günlerden bir gün bizim küçük papatya her zamanki gibi tan atımında uyanmış. Uyanmış uyanmasına ama eskisi gibi keyfi yerinde değilmiş. İncecik gövdesi kırılıp dökülüyormuş. Herhalde akşam yağan yağmur yüzünden hastalandım diye düşünmüş. O sırada gözü yakın arkadaşı Ballı Baba'ya ilişmiş. Zavallı Ballı Baba ıslak toprağa serilmiş, yüzüstü yerde yatıyor mu? Ne oldu sana kardeşim diye seslenmiş Ballı Baba'ya. Ballı Baba başını güçlükle papatya çevirmiş. Gözlerinden ip gibi yaş akıyormuş. Bu soruyu yalnız bana sorma sevgili papatyacık. Hepimiz perişan durumdayız. Öteki arkadaşlar da benim durumumda. Akşam durmadan yağan yağmur toprağı alıp götürdü. Çiçeklerin kökleri dışarıda kaldı. Hepimiz yavaş yavaş ölüyoruz. Papatya duyduklarına inanamamış. Çevresine bakınmış. Bir düş içinde karabasan gördüğünü sanmış. Peki demiş, ben neden hala ayaktayım? Neden benim köklerim sapasağlam toprakta? Öteden mavi mine sızlanmış. Çünkü seni koruyan bir kaya var. Onun siperinde yaşıyorsun. Orada güvendesin. Sonbahar yağmurları başladı ve bizler ise yağmur selinden kendimizi koruyamayız. Bundan kaçış yok. Elveda güzel yüzlü papatya. Papatya dostlarının birer birer yağmur suları ve gidişini izlemeye dayanamazmış. Hayır diye isyan etmiş. Tükenişinize dayanamam. Ben gelecek yıl da burada olacaksam sizler de benimle kalmalısınız. Nasıl olacak bu? Olanaksız diye ağlıyormuş küçük çan çiçeği. Papatya kolay kolay vazgeçmezmiş ama. Dirençliymiş, kararlıymış oldum olası. Sizleri bırakamam demiş. Hepiniz tohumlarınızı bana verin. Onları gelecek yıla kadar kendimkilerle birlikte saklayacağım. Ya birlikte tükeniriz ya birlikte yaşarız. Sonunda arkadaşlarını ikna etmiş. Hepsinin tohumlarını bir bir toplamış. Kendisi küçük de olsa kocaman yüreğiyle papatyanın sevgisi işte böyleymiş. Ondan sonraki zamanını harıl harıl çalışmakla geçirmiş papatyacık. Kökleriyle sımsıkı toprağa sarılmış, gövdesini genişletmiş, giden arkadaşların tohumlarını göğsüne yapıştırmış. Kış gelmiş, kötü rüzgarlar önüne gelen ne varsa almış götürürken papatya kayanın kuytusuna saklanmış. Rüzgara, yağmura, kara direnmiş, dayanmış. Soğuk, zehir gibi havada tohumlar donmasın diye onlara daha bir sıkı sarılmış, gözleriyle durmadan güneşi aramış. Bir parça gün ışığı görse yüzünü, gövdesini güneşten yana çevirirmiş. Ama o zorlu kışı geçirmek hiç kolay değilmiş elbet. Toprağa öyle tutunmuş ki kökleri kalınlaşmış papatyanın. Sonra yaprakları uzamış, güneşi kollayan, günü izleyen yüzü büyümüş, büyümüş. Sırf soğuktan tohumları korumak için sıcak yüzlü ilkbahar en sonunda geldiğinde dimdik ayakta bulmuş bizim güneş yüzlü çiçeği. Ama artık o bir papatya değil, bir ay çiçeğiymiş. Hiçbir tohum zedelenmeden onun göğsünde onunla yaşıyormuş. O gün bugündür de güneşi izler dururmuş. Söylenceye göre ayçiçeğin dostluğu dünya durdukça tohumları felaketlerden koruyacakmış. Ah Neva abla, ah kaldı mı böyle dostluklar, böyle sevdalar? Kız Şükriye, nedir senin bu şikayetin Şekvan? Diye azarlayıverdi onu Neva. Yok be abla, çay vereyim mi sana bir bardak daha? Deyip lafı geçiştirmeye çalıştıysa da genç kadın terslendi bu sefer. Bir iki. İstemez çay filan şimdi. Ne oluyor onu desen hele. Ablam ne bileyim ya, benim adam böyle sevdalık yarenlik işlerinden hiç mi hiç anlamaz. İçerliyor insan bir yerde tabii diyen Şükriye utangaç yere bakıyordu. Olmaz, bak o dediğin olmaz. Sen hanımlığında kusur etme evvela. Bak şimdi, günün birinde bir çiçekle bir damla su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder birliktelikleri. Elbet zaman lazımdır birbirlerini tanımak için. Gel zaman, git zaman, çiçek o kadar mutlu olur ki mutluluktan içi içine sığmaz artık ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçar. Sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Ama su da ilk defa aşık oluyordur. O da berrak pırıltılar katar her damlasına. Günler ve aylar birbirlerini kovalar ve çiçek acaba su beni seviyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmez çiçekle. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye ve nihayet dayanamayıp suya. Seni seviyorum der. Su, ben de seni seviyorum diye yanıtlar onu. Aradan zaman geçer ve çiçek yine seni seviyorum der. Su ise yine ben de diye karşılar onu. Çiçek sabırlıdır, bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz, renk seçemez hale gelir ve son bir kez seslenir suya. Seni seviyorum diye. Su da ona, söyledim ya ben de seni seviyorum der ve gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır artık. Yaprakları solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Su da başında bekler onun. Yar olmak için sevdiğindeki yaralara. Bellidir ki artık çiçek ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek suya der ki, seni ben gerçekten seviyorum. Ben de seni seviyorum, ben de seni olur aldığı cevap. Çok hüzünlenmiş olan su, son çare olarak bir tabip çağırır, nedir sorun diye. Hekim gelir ve muayene eder çiçeği. Sonra teşhis koyup şöyle der. Hastanın durumu ümitsiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder. Sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye ve sorar tabibe. Şöyle bir bakar o ise suya ve der ki. Çiçeğin bir hastalığı yok dostum. Bu çiçek sadece susuz kalmış. Ölümü onun içindir. Ve anlamıştır artık su. Sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir. İşte bunun gibi Şükriyeciğim, kadının sevdası evveldir ve ahirdir. Baştandır ve de sondandır. Seviyorum demek de sevmek olmaz. Sevilene kavuşmak, karışmak, onunla yek olmak gerektir. İlgi gerektir, ihtimam gerektir, özen gerektir. Hele evlilik, çiçek bakımından hiç farksızdır. Sulamak, toprağını karmak, güneşini kollamak, sevgi sözcükleri okumak, üzerine titremek lazımdır. Öyle ne bileyim, kadın dedin mi salkım saçak, püskül pasak olmaz. Kendine de çeki düzen vermek ister. Saçıyla, başıyla, kılığıyla. Ablam vallahi bunca inceliği bilecek edep ne gezer bizde. Ama iyi de bütün bu masallar, destanlar birilerince uydurulmuş, sonra da çiçeklere mal edilmiş değil midir ki? Yani diyeceğim, çiçeklerin bunca hikayeden haberi bile yok ki. Kalabalık misafir topluluğundan homurtulu itirazlar yükselecek oldu ama Neva Hanım susturdu herkesi. Söz onundu. Şimdi dur, çiçek deyip geçmeye pek alışmışız ama onların her birinin bir öyküsü vardır. Ama nereden biliyoruz bizim zamanımız öyle belki de? Değil, neden mi? Çünkü çiçekler konuşurlar, evet. Birbirleriyle konuşurlar ve kulak verirsek bizimle de konuşacaklardır. Asıl sorun bizim dinlemememizdir. Eğer dinlersek kendileri hakkında ve kendimiz hakkında çok şey anlatacaklardır. Bugün artık çoğu kadın çiçekleri bilmiyor. Hadi çiçek şöyle dursun, çimenleri bile bilmiyorlar. Çünkü gündelik kovalamaca içinde yanlarından hızla koşup geçiyorlar. Duymadan, duyamadan, hiç dinlemeden. Yıllar önce Diyarı Rum'a doğu illerinden bir kızcağız ailesiyle birlikte yerleşmiş. Sefir olan babasının peşinden çoluk, çocuk hep beraber taşınmışlar. Şehrin surları içinde, pazar yerine yakın, gürültüsü patırtısı bitmez, kalabalığı şenliği sönmez bir yerde, has bir hanede mekan tutmuşlar. Derken komşu kızlarla samimiyet kuran bizim kız, bir gün pazar yerinde alışveriş maksatlı hep bir arada gezerken, satıcıların çığlıkları, çocukların haykırışları, çalgıcıların nameleri ve dilencilerin yakarışları arasında kulakları sağır eden bir hengamede aniden durmuş ve ''Şuradan bir cırcır böceğinin sesi geliyor.'' deyip o yana seyirtmiş. Yanındakiler bu şaşkın kızın neden bahsettiğini bilememişler elbet. Fakat yine de bu yeni, latif ve tuhaf arkadaşların peşine düşmüşler inanmasalar da. Bir de bakmışlar ki kız sahiden bir kıyı köşede kuru otlara tünemiş bir cırcır böceğini almış, avuçlarında tutuyormuş çoktan. Nasıl olabilir bu diye sormuşlar hemen. Şüphe ve istifan galebe çalmış yüreklerine de. Bu çağlayan uğultusunda, bu koca şehir gürültüsünde ufacık bir cırcır böceğinin sesini nasıl duymuş olabilirsin diye konuşmuşlar. Gülümsemiş Berike, meraklanmayın, şeytani değildir gördükleriniz, cadılık ya da büyü de değildir. Rahmanidir, hakikatte şahit olduğunuz hal. Bakın şimdi, demiş. Koluna takılı nakış çantasının içinden bir gümüş akçe çıkarmış ve yuvarlayarak yere atmış. Pazar yerindeki hemen herkes bir anda sus pus olup sesin geldiği yana çevirmiş başını. Kendilerinden düşmüş olabileceği endişesiyle ceplerini, cepkenlerini yoklamış. Bir gören olmasa da üzerine atılsam paranın diye akıl etmişler. Hemen herkes. Bizim kız da yanındakilere dönmüş, bu manzaranın orta yerinde onları süzmüş. Gördünüz mü? Mühim olan nelere değer verdiğiniz, neleri önemsediğinizdir. Çünkü her şeyi buna göre duyar, görür, hisseder ve buna göre yaşarsınız demiş. Ya Şükriyeci, sen niye kıymet verirsin de hele? Bilesin ki tüm bu envai çeşit nebatat ve elbet çiçekler dil sahibi, lisan sahibidir. Öylece belleyesin. Akasya misal, eski dillerde akakia denirmiş adına. Masumiyet, suçsuzluk demekmiş bu da. Akasyacık da günahsızlığa işaret etmiş çağlar boyu. Güçlü bir ağaca, sağlam dallara dayandığı için de ölümsüzlüğü, bilhassa ruhun ölümsüzlüğünü temsil etmiş. Ah ne var ki yalancıdır, meyve vereceğim diye kandırır insanı. Erguvan desen o da ayrı mesela. İseviler kahretmişler bu naçar ağaca ve onun çiçeğini. Rivayete bakılırsa bu güzelim ağaç, İsa peygamberin çarmıhına odun olan ağaç imiş. Dahası da var. İsa peygambere ihanet eden havarisinin pişmanlık aleviyle kendisini astığı ağaç da bu imiş. Budanmış ki Erguvan önce soluk, pembe beyaz tomurcuklanıp sonra utancından kızarır da kızarırmış. Ne töhmet, ne haksız iftira. Bahar başladı mı, Erguvanlar çiçeğe bezendi mi, bir şölendir ki esas olan erenler hatırına. Güzel ablam, ben seninle nasıl laf ebeleyeyim? Benim adama anlat bunları sen, barda. Şükriyem, bir olun, tek olun. Dut ağacıyla yaprakları gibi birbirinizden içre olun ki yara da siz, merhem de siz olabilirsiniz. Dut ağacı mı? Bak onu bilmiyoruz Neva abla, diye atıldı Şükriye'nin kız kardeşi. Şu vakte kadar kapıya yakın sessiz oturmuş, konuşulanları gönlünün imbiğinden geçirmekteydi. Onu da anlatayım anlatmasını ama saat akşama erdi. Geç kalmayalım bir de eve. Diğer kadınların manası aşikar birbirlerini süzmelerini aldırmadı Neva Hanım. O dönemlerde memlekette yeni yaygınlaşan ve Kader Mahallesi'nde de bir iki evde bulunan televizyon cihazının büyüklüğüne benzeterek televizyon kapalı dediği Fitnat Hanım da bir yanda kocaman kafasını örtemediği eşarbıyla onu gözlüyordu. Başta bu kadın olmak üzere diğerlerinin de kendisi ve kocası hakkında konuşmakta olduklarını, fısıltıyla hususi hayatlarını çekiştirdiklerini belki de iftirayla kendisine acıdıklarını düşündü. Aldırmayacaktı. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Bir gözüyle pencere kenarında dışarıyı seyre koyulmuş oğlunu yokladıktan sonra başladı anlatmaya. Bir zamanlar Sultanlar Sultanı Harun Reşid'in ülkesinde birbirlerine aşık iki genç varmış. Komşu olduklarından birlikte büyümüşler. Çocukça başlayan aşk ateşi serpildikçe onlarla birlikte büyümüş. Fakat aileleri hiç istemezmiş görüşmelerini. Birbirlerine uygun olmadıklarına, zengin ile fakirin yan yana gelemeyeceğine inanırlarmış. Oysa onlar ölesiye bir aşk beslemeye başlamışlar birbirlerine. İkisinden başka kimselerin bilmediği bir sırları varmış. İki evin arasındaki gizli çatlak. Bazı geceler gizlice bu aralıkta buluşur, birbirlerine seslerini duyurup aşklarını sözcüklere dökerlermiş. Ancak bir gece kızın zengin babası bu çatlağı fark etmiş. Derhal adamlarını emredip yarığı onartmış ve oğlanı da kadıya şikayet etmiş ki 40 sopa vurulsun delikanlıya. Yılmamış elbet deli sevdalılar. Gizliden haberleşerek bir gece ormandaki en büyük ve en yaşlı ağacın altında buluşmaya karar vermişler. Kız ağaca oğlandan önce varmış. Gittiğinde avını yeni yemiş, ağzından kanlar akan kocaman bir aslanla karşı karşıya gelmiş. Korkarak bir mağaraya doğru koşmaya başlamış. Boynundaki eşarp o farkında olmadan düşüvermiş. O sırada oğlan da gelmiş ağacın yanına. Gördükleri karşısında donup kalmış elbet. Kocaman aslan ağzında kanlarla birlikte biricik sevgilisinin eşarbını parçalıyormuş. O an aklına gelen ilk ve tek şey aslanın sevgilisini öldürerek yediğiymiş. Oğlan onsuz yaşayamazmış. Kalbinden ve varlığından geçen sadece aşkı uğruna canına kıymakmış o anda. Belinden hançerini çıkarmış ve kendi göğsüne saplamış. Kanlar içindeki cansız bedeni yere düşmüş. Kız ise biraz sonra korkusunu bir kenara atıp bir an önce aşkını görmek için mağaradan çıkmaya karar vermiş. Ağacın altına geldiğinde o korkunç sahneyle yüzleşmiş. Sevdiği delikanlının cansız vücudu yerdeymiş ve elinde kendisinin düşürdüğü eşarbı tutuyormuş. Kız, sevdiği gencin elindeki eşarbı ve bir de uzaklaşan aslanı görünce anlamış her şeyi. Gözlerinden süzülen acının berrak damlaları, billur sicimleri biçimlenip oğlanın bağrındaki yaraya değmiş. Bir an bile düşünmeden oğlanın elindeki hançeri alıp çekmiş, kendi göğsüne götürüp vurmuş. Yaşadıkları ölesiye derin bir aşkmış ki onları ölüm bile ayırmamalıymış. Az sonra sevgililer birbirlerinin bedenlerinin üstüne yığılmışlar. O anda Tanrı bu yüce aşkı ölümsüzleştirmek istemiş ve bu çiftin üstünde duran ağacı onların aşkına adamış. Oğlanın kanını bu ağacın meyvelerine, kızın gözyaşlarını ise ağacın yapraklarına vermiş. O günden beri kara dutun çıkmayan lekesini aynı dut ağacının yaprakları temizler bir tek. Dedik ya Şükriyeciğim, yek olmak gerektir. Birbirinde yek olmak. Aa, kalkıyor musun Neva abla? Otursaydın biraz daha. Peki ya Neva hanımcığım, eğer bir kadının kocası onu sevmek bir yana dursun, karısını Allah yarattı demeden dövüyorsa, o zaman nasıl bir ve bütün olunur acaba, ne dersin? Hem çiçek dediğin arıya gerek, sinek ne yapsın çiçeği? Verilecek cevabı vardı ya, kendine sakladı Neva hanım onu da. Pencere kenarından çekilmemiş suskun oğlunu kucaklayıp, kapı önünde herkeslerle öpüştükten sonra çıktı dışarı. Bu saf dil kadınların arkasından neler söyleştiklerini kestirebiliyor ama oralı olmamaya çalışıyordu. Bunu yaparken ise ne yazık alnındaki, elmacık kemiğindeki şişlikleri ve morlukları saklayamıyor olduğunu hatırlamıyordu Neva Hanım. O, gülün su ile büyüdüğünü ve susuz olamayacağını biliyordu. Ancak esas, gülün su ihtiyacını genellikle bülbülün kanıyla karşılamakta olduğunu da unutmuyordu. Öyle ki çılgın aşığı bülbül, nameleriyle kendinden geçerken gül de naz uykusundan uyanıp onun kanını içiverirdi. Goncanın açılması için bülbülün bütün gece boyunca aşk neşidelerine devam etmesi gerekirdi. Gül, aşığının kendisi uğruna ne kadar fedakarlık yapabildiğini görmek için önce dallarına konmasına izin verir, sonra da onun mesleğinden yararlanarak dikenlerini batırıp bağrını kanatırdı. Böylece bülbülün kanı gülün dikenlerine sızıp Gonca'ya ulaşır ve ona renk katardı. Güle kırmızı rengini veren de zaten bülbülün aşk için akıttığı bu kandı. Yoksa gülde bu kızıl güzellik olmazdı. Öte yandan bülbülün çığlıklarını aldırmayan gül, aslında seveninin kanına susamış, susuzluğunu bu yolla gidermeye çalışan bir sevgiliydi. Bir aşığın yapacağı fedakarlığın son ucu, yani aşk şehidi olma hali ise bülbüldü. Neva Hanım biliyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 157.